Merhabalar.
Selamlar.
Herkese iyi
İyi
akşamlar.
akşamlar. Bugün kapı pencere açık. Biraz dış sesler gelebilir. Kendimizi kapatıp iyice böyle karantinaya almayalım. Sıcaktan ölmeyelim diye
Çok
açtık
sıcak
bakalım.
bir akşam. Çok sıcak. Ben bakıyorum. Gerçi 28 derece diyor ama o nasıl bir gündü öyle? 37 derece falan da gün içerisinde. Şu anda cam çerçeveyi açtık böyle balkon gibi bir ortamda
Bu arada
nefes
bir şey
alarak.
söyleyeceğim. Ya Ankara'daki birisi çok sıcak demeye bence hakkı pek fazla yok gibi geliyor. Yani Antalya'da, Mersin'de, Adana'da yaşayan arkadaşlar dinlerse
Evet.
yani ayıp olur. O yüzden burada sıcak demiyor. Gölgesi iyi Ankara'nın her zaman için.
Şöyle yapalım mı? Bizi dinleyenler ne iş, ne ayak insanlar? Yani ne konularla meşgul, ne tarz olayların içinde, ne tarz gündemleri yaşayan kişiler? Çünkü bu yani mesela bundan habersiz bayağı bir bölüm geride bıraktık.
8'deyiz, 8. bölüm.
Aşağı yukarı bir tahminimiz var ama tahminle olmuyor. Çünkü burada hani doğal olarak burada yaptığımız şey bizim Mustafa'yla bir hizmet. Hizmet. Yani bunu tabii ki de dinleyiciye ulaşmak için yapıyoruz. Ve o yüzden hani o zaman dinleyiciyi iyi bilirsek, iyi tanırsak daha da iyi ulaşabiliriz. Daha da böyle
Nabzını mı
12'den.
tutacağız diyorsun?
Tabii dinleyicinin nabzını tutmak ve oradan ne oluyor?
Geçen bölümde pek bir soru yoktu. Yani ben oraya baktım en azından. Daha çok onlarda kendi görüşlerini bildirmişlerdi. Soru şeklinde değildi.
Evet.
Ya yine bu müzikle girdik. Bu müzik konusu bizi ya şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim aslında. Yayının günü, saati, dakikası her şeyi belli olmasına rağmen bizi yayından önce aslında bir izleseniz her seferinde son saniye, son dakika bir panikle
Teknik
bu
arıza
yayına
yaşayarak.
giriyoruz.
Evet.
Ve nasıl oluyor onu da bilmiyoruz. Bir saat öncesinde halbuki oturmak şeyindeyiz ama yine de.
Bizimki cahil cesareti. Ve hani onun sayesinde bilmediğimiz işlere dalabiliyoruz. Cahil cesareti çok kıymetli bir şey. Onun sayesinde atlıyorsun. Başka türlü bilsen konuyu, başına gelebilecek bütün aksilikleri bilsen girmezsin.
Ya onun bak cahil cesaret ile ilgili çok güzel bir sendromu da var aslında. O cahilin cahilliğini bilmeyerek işlere atılması. Diğerinin ise o mütevazi kalarak acaba ayıp olur mu çekincesiyle o işlerden biraz geri durması. Sonrasında o cahilin aynı o cahilliğini bilmeden devam ederek basamakları çıkması. Basamakları tırmanıyor farkında olmadan. Ve atlıyor her işe. Ve yapıyor da. Yapıyor da. Diğer o korkan, mütevazi duransa yerinde sayıyor bu sefer. Bunun bir sendrom ismi de vardı hatta.
Tabii insanlar ne kadar az bildiklerini fark ettikleri anda özgüvenleri azalıyor. O yüzden özgüveni en yüksek olduğu nokta o konuda en az fikrinin olduğu an. Hani böyle bir konuyu sadece bir paragraf okuyup tamam ben bunu çözdüm ya olay çok basitmiş siz buna mı kasıyordunuz bu kadar ya deyip atlama olayı ve tabii insanlar da geri kalan insanlar da o özgüvene bakarak çok etkileniyorlar. O özgüven varsa karşı tarafta ona bir saygı duyma mı diyelim, ona bir itaat etme mi diyelim. Herkes şöyle bir geri duruyor ve o özgüvene saygı gösteriyor, önünü açıyor resmen. Ama içinden de işte neyin çıkacağını bilmeden. O özgüveni sonra geri kazanmak için çok yol kat etmek, çok çok ilerlemek gerekiyor.
Dunning-Kruger sendromuymuş bu arada. O sendromun ismi de söylediğim şey. Hani ilgilenenler daha ayrıntılı orada bilgi edinebilirler.
Kesinlikle. Şu çok ilginç. Mesela bu bir sendrom, bu bir teori, bu ölçülmüş, pek çok kişi üzerinde yapılmış testlerle sayısallaştırılması başarılmış bir konu. Çok ilginç değil mi? Mesela bu gerçek bir şey yani. Cehalet diye bir şeyin olduğu ama insanların kendisini bilmediğini fark etmeden yaşayabildikleri durum, böyle bir durum var. Ve aslında hayatımızda pek çok şeyi şekillendiriyor. Ama ona karşı bir tedbirimiz yok. Ona karşı bir öyle çok şey değiliz. Farkında yaşamıyoruz. Orada bulmuş birileri bunu ispat etmiş ama biz o kadar da ya böyle bir gerçek var diye yaşamıyoruz. Öyle yaşıyoruz.
Bunun
Bir
sebebi adaptasyon mu peki? O adaptif olmamız mı?
ya aslında bilgiye çok ihtiyaç yok yaşamak için. Ondan dolayı bence. Şimdi hani şöyle bir şey var. Yani bizdeki zekaya sahip olmayan türlü türlü canlı var. Bakıyorsun yine hepsinin karnı tok. Yine öyle ya da böyle yaşıyorlar, çocuk yapıyorlar, geçiniyorlar tabiri caizse, göç ediyorlar. Hayatta kalıyorlar. Yani hiç zeka gerekmiyor galiba hayatta kalmak için falan dedirtiyor. O zaman çok temel seviyede de bizler de insan olarak da pek çok şeyi başardığımızda temel içgüdülerimizle çoğunu hallediyor olabiliriz. Temel içgüdülerimiz işin çoğunu hallediyordur. Zeka, o yüzden de hani o sendromun adını bilmek, o sendromun varlığını bilmek ya da başka pek çok teknik içinde olduğumuz durumları çözmek için geliştirilmiş teknikleri bilmeden de hayatta kalabiliyoruz. Karnımızı doyurmak, eşimizi bulmak, çocuk yapmak falan bunlar hiç akılla ilgisi olan şeyler değil yani.
Hayvanın dürtüleriyle.
Aynen. Şuradan çok kısık ben bir alttan.
Ben minik gezgin ailesine selam göndermek istedim burada ya. Öğretmen bir aile ve 26 ülkeyi bisikletle keşfetmişler. Kendilerini tebrik edelim. Süper.
Evet, bizim bu akşamki konu yine aslında para.
Parayı sevdik mi?
Para yani o kadar büyük bir etken ki hayatımızın ve algımızın o kadar büyük bir kısmı ki hani onu böyle geçiştiremeyiz. Bir sağından, bir ortasından, bir solundan, bir arkasından konuya tutunup, değişik yerlerinden tutunup her tarafını dolaşmak uzun sürüyor. Pek çok program alacaktır. Yani bugün de biraz şey kısmından girmek gerekiyor gibi geliyor.
Menfaat grubu.
Yine çünkü öbür bölümlerde hep bundan
Menfaat grubundan bahsettik, evet.
konuştuk yani bir grubun parçası olmak tam bahsettik. Bir grubun parçası olduğumuz anda grup bizim için çok önemli demektir. O grubun iyiliğini çok isteriz demektir. O grup nasıl iyi olur? Ben ne yaparım bu grup için diye düşünmeye başlıyoruz. O gruba odaklanıyoruz. O grubun menfaatlerine odaklanıyoruz. O grubun bireylerine odaklanıyoruz. Bireylere bakıyoruz. Bu adam neye ihtiyacı var? Şunun neye ihtiyacı var? Hani bu grupta var olmanın yolu çünkü o kişilere kendini sevdirmek. O kişilere önemli olduğunu ispat ettirmek. Ve aslında pek çoğumuz buna çok kaptırıyor olabiliyoruz. Yani bir grupta olmak eşittir o grubun menfaatleri. O gruba hizmet gibi algılanabiliyor. Ve bence bu programda bunun da aslında doğru olup olmadığını sorgulamak lazım. Bir grubun iyiliği, bir grupta yer etmek tam tersini gerektiriyor olabilir. Şimdi şunu demiyorum yani gruptaki kişilerin boş vermek, onların iyiliklerini, kötülüklerini istemek demiyorum ama aslında biraz bunu da içeriyor. Biraz bunu da içeriyor. Şöyle bakmamız gerektiğini
Bunu şöyle bir
düşünüyorum.
şey gibi düşündüm. Herkes birer dişli grubun içerisindeki. Dişlinin iyiliğini sağlayan şey ise, dişlinin ihtiyacı olan şey ise yağ. Yağsa dişlilerde yok aslında. O dişlilerin yağ ihtiyacı dışarıdan sağlanacak. Dişlilerin kendi bunu sağlayamıyor. Yani ben diyorum ki ya diğer dişliye ne yapabilirim? Nasıl iyiliğini sağlarım? Aslında hepimiz bir arada bir sistemiz dişlilerle. Diyorum ki dışarıdan bir yağ temini lazım.
Dışarıdan bir şeyler lazım kesinlikle. Aslında bir kişi şimdi ben hep o örneği
O
de
müziği
veriyorum.
kısabilir miyiz diyor. Bayağı yüksek herhalde. Pardon ya. Hakikaten.
Müziği dinlemiyoruz ki arkadan. Ben kulaklık şimdi kapattım mesela. Aman. Şimdi açtım mı kapattım? Yok yok müzik bitmiş zaten ya. Müzik
Bilmiyorum.
bitmiş.
Buradan kızdılar bize.
Şimdi şöyle bir hikaye var. Bence çok benim kendi adıma yine uyandırıcı olmuştu. bunu dinlediğimde, öğrendiğimde, sonradan kendim de kendi hayatımda fark ettiğimde çok uyandırıcı olmuştu. O da şu, kendimize yaptığımız hizmetlerin bizi hayatta ileri götürmediği. Kişi istediği kadar kendisine çay yapsın, bir işe yaramıyor. Onu hayatta daha iyi, daha güçlü bir noktaya götürmüyor. Kişi ancak bir başkasına çay ikram etmeye başladığında,
Hizmet.
ancak hizmet ettiğine, birisine bir şey vermeye başladığında kendisi daha güçlü, daha önemli hale o zaman geliyor. Şimdi kişiyi eğer en küçük menfaat grubu olarak kabul edersek, menfaat grubu en az bir kişiden oluşmalıdır diye dersek, işte o zaman bu model çalışıyor. Kişi eğer benim menfaat grubum benden ibaret diyorsa, onun için şunu yapması lazım. Geri kalan herkesin ihtiyaçlarına odaklanıp onlara hizmet etmek, onları hizmet manyağı etmek. Onları o kadar hizmet etmek ki, onları öyle tembelleştirmek ki kendine muhtaç etmek. Şimdi bu strateji aslında başarılı her oluşumun, her organizasyonun içinde var. Yani eğer söz konusu olan bir şirketse ve şirket menfaat grubuysa bu sefer, aynı şeyi uyguladığımızda şu oluyor. Menfaat grubunun içindeki çalışanların önemi yok. Kim ne hoşuna gider, onların ne ihtiyacı var çalışanların grup olarak, hiçbir önemi yok. Grubun, yani insanlar birbirlerine hizmet etseler, şirket içerisinde birbirlerine hizmet etseler, toplamda hiçbir yere ulaşma şansları yok. Onların içinde bulundukları dünyada önemli olmaları için dışarıya doğru yaptıkları, firmanın dışındaki insanlara kattıkları yani önemli olan, ve o yüzden de hani firmanın dışına ne kattığından başka da esas belirleyici hiçbir şey yok. İstediğin kadar içeride dayanışma yap, birbirine sırtını sıvazla, birbirine moral ver, sen aslansın, sen kaplansın. Hatta dışarıdan müşteri desin ki, siz ne berbat işler yapıyorsunuz. Onun üzerine içerideki desin ki, moralini bozma, moralini bozma, bak sen iyi işler yapıyorsun aslında falan. Bunların hiçbir anlamı yok. Yapılması gereken şey şu: bu müşteri neden mutsuz? Ve firmanın içindekilerin moralleri, vesaireleri, şeyleri, mutlulukları değil, firmanın dışındaki bütün müşterinin mutluluğu. Eğer söz konusu olan menfaat grubu tanımı eğer şeyse, işte şirketse, menfaat grubu aile ise, ailenin ayakta kalması, birbirlerine eylemeleri, birbirlerine şey yapmaları değil, sırt sırta verip biz bu ailenin dışındaki insanlara ne verebiliyoruz? Bunu her ölçekte bakmak gerekiyor ve bunu bu şekilde tanımlamadığımız ve bunu birinci sıraya koymadığımız sürece, hangi grubun içindeysek olalım, olursak olalım, bu grubun yükselmeyeceği için, bu grup önemli ve sağlam bir şeye dönüşmeyeceği için bize de bir faydası olmayacak. Menfaat grubun kendi kaynakları vardır. Bir ailenin kendi mirası vardır. Onu yersin sadece. Ona bir şey eklemen için o mirasa, o kazancına bir şey eklemen için halin içini artık boş verip sadece dışarıdaki insanların ihtiyaçları. O yüzden dışarının ihtiyacı bir numara, yıldızlı, en önemli konu. Ve ne yazıktır ki menfaat grupları kendi ihtiyaçlarına, kendi bireylerinin ihtiyaçlarına çok odaklı. Mesela menfaat gruplarından bir
Bu arada
tanesi,
çok şey şöyle bir şeye gireceğim. Şimdi dinleyenlerde kafada şöyle bir şey oluşabilir. Ne gaddarca bir şeyden bahsediyorsun. Yani hani çalışanı düşünme, sadece dışarıyı düşün ve çalışan hiç önemli değilmiş gibi. Ama önceki bölümlerde çalışanla yani bir şirkette patron, çalışan, o hiyerarşi, o dağılımı konuştuk. Sonuçta daha öncekileri dinlemeyen varsa en azından o taraftan gelirse bunun mantığını daha iyi kavrar. Çünkü bu dediğin konu şöyle bir durum oluyor. Zaten mevcuttaki yanlış işleyen o patron ve altındaki çalışanlar, onların farklı dünyaları, o sömürülmesi, hani para piyasası daha önceki konuşma. Orada dışarının ihtiyaçlarına sürekli odaklanmak, işte sürekli olarak patronun ekmeğine yağ sürmek gibi olacak. Dolayısıyla baştan aslında sizdeki Edelkron'da da mevcut olan şirket yapısı gibi bir şirketin içinde Evet.
Tabii.
Aile de aslında sonuçta öyle bir şey.
Ailede de mesela bir tek bir patron, hakikaten herkesin bir dayanışma içinde olduğu ve meyvelerden beraber faydalandığı.
Evet, meyvelerden beraber falan yine güzel
Meyvelerden
bir şey.
beraber faydalanılan yapılarda, hep beraber faydalanan yapılarda bu grubun gelişmesi, üstünlüğü grubun dışında ne olup ne bittiğine bakmaktan ibaret oluyor. Ülke eğer bir menfaat grubuysa, ülkenin kalkınması da ülkenin içinde ne olup ne bittiğiyle ilgisi hiç yok. Kişilerin iç pazara ne sunduğu, iç pazarda ne aldığı, birbirlerinden ne alıp verdiklerinin toplamda hiçbir önemi, hiçbir değeri yok. Ülkenin dışında geri kalan insanların ihtiyaçlarını ne kadar çözebiliyorsan o kadar önemli, güçlü vesaire olabiliyorsun. Ama bizde de girişimciler hiçbir şekilde yurt dışındaki olaylara entereseleri yok. Entereseleri
Şimdi
varsa bile.
peki yurt dışı deyince şu tanımı yapmalı mıyız? Aile bir menfaat grubu kendi içerisinde. Sonra
Evet.
şirket bir menfaat grubu kendi içerisinde. Değil
Evet.
mi? Yani Edelkrom bir menfaat grubu.
Evet. Biz onu çok kullanıyoruz kendimiz için. Evet.
Sonra bunun bir üst yapısı ise aslında ülke bir menfaat grubu.
Ve bu ülke denen menfaat grubu o kadar özel bir menfaat grubu ki, şu yüzden söyleyeceğim. İnsan şirketini falan canınız cehenneme ben gidiyorum deyip terk edebiliyor. Bu teknik bir şeyden bahsediyorum, duygusal bir şeyden. Bayağı teknik olarak çıkabiliyorsun. Resmen çıkabiliyorsun, resmi olarak. İstifa ediyorsun, resmen oradan çıkıyorsun, başka yere geçebiliyorsun. Menfaat grubu şirkette insanlar bazen ailelerini reddediyorlar. Diyorlar ki ben gidiyorum yani. Onlara da canınız cehenneme. Ben terk ettim. Böyle insanlar yok mu? Var. Terk edebiliyor.
Aileyi ve şirketi terk etmek daha kolay oluyor galiba da.
Şimdi çok garip bir şey söyleyeceğim. Yani bunu yapamıyorsun ülkede. Yok. Böyle bir şey yok. Ben gidiyorum de. Abi sınır kapısında dur bakalım diyorlar ya. Abi hayır ya ben vallahi işte ben gidiyorum. Bak açık kapıyı, öyle bir şey yok. Sen oradasın. Öyle bir menfaat grubu ki bu çok teknik ve senin böyle iradenin dışında diyor ki beyler burada doğanlar, bu nüfus kağıdına sahip olanlar, bu pasaporta sahip olanlar, Türk lirasıyla para kazananlar. Siz bir menfaat grubusunuz ve bu isteyin ya da istemeyin. Hani böyle şey milliyetçilik vardır, insan kalben bir şeyi sever, inanır. Bazısı der ki ben çok milliyetçi değilim öyle şeylere, yani milliyetçiliğe inanmıyorum falan. İster inan, ister inanma. Tamam mı? İstediğin tarzın olsun. Abi hepimiz bir menfaat grubu, bir ülkemiz var hepimizin. Her insanın kendi ülkesi var ve teknik olarak ekstrem şartlar dışında, olağanüstü olaylar dışında hepimiz o menfaat grubunun içindeyiz.
Bu milliyet veya ırk değil bu arada tabii ki.
Evet. Ve işte o yüzden o menfaat grubunun gerçekten güçlülüğü konusunda farkındalık lazım. Farkındalık. Ve aslında herkes farkında. Herkes mesela diyor ki bir ülkenin güçlü olması için işte tabii ki ihracat lazımdır. Mesela ihracat çünkü şeydir. Yabancıların ihtiyaçlarına hizmet etmektir. Onların ihtiyaçlarını bul, onların ihtiyaçlarını çöz. Ve böylece ihracat yapmış ol. Dolayısıyla dışarıdan para girsin.
Ülke
Dışarıdan
dediğimiz
para girsin.
menfaat grubunun dışarıya hizmet etmesi,
Şimdi
ihracat.
Ben girişimciler.
herkese şu örneği veriyorum. Ofise gelen, oturan masaya bir şirket sahibine diyorum ki yurt dışına bir şey satıyor musunuz, alıyor musunuz, hizmetiniz var mı? Yok diyor. Güzel de ürünleri de üretiyor. Bakın diyorum. Masada 5 kişiyiz. Çıkartın paraları cepten. Koyalım masanın üzerine. 100 TL para çıktı diyelim ki. Toplam borçlarımızı konuşalım. 200 TL de borcumuz var. Nedir? Toplamda 100 TL borçluyuz. Bütün paraları masanın başındaki Ali Bey'e verelim. Şimdi tekrardan borçlar ve
Kazançlar ve
bir
borçları
daha
bir daha
toplayalım.
hesaplayalım.
Yine eksi 100. Bir dakika olmadı. Masanın sonundaki Ayşe Hanım'a verelim. Yine eksi 100. Ne zaman
Çok iyi bir anlatım
diğer
ya.
masadan biz o masaya para çekebilirsek o zaman borçlar inmeye başlar.
Dışarıdan bir yerden tabii para gelmesi lazım.
Bu paranın gelmesi için de
Ama bizim en büyük problemimiz ne biliyor musun? Yabancıyla başka bir derdimiz var bizim ya. Biz yabancı rekabet falan ediyoruz. Bak rekabet niye ediyorsun abi? Onlara hizmet edeceksin. Rekabet ediyoruz biz. Yarışıyoruz, kapışıyoruz.
Ne
O,
konuda
tek,
yarışıyoruz?
ya fark etmez. Bizim derdimiz, algımız şu. Onları geçtik mi bir konuda? Onları geçtik mi? Ama bak şu anda yayını neyle yapıyoruz? Bu yayını kimler neyle dinliyor? Hangi cihazlarla dinliyor bu yayını herkes? Biz hangi cihazlarla şu anda bu yayını yapıyoruz?
Vestel, Beko. Ondan sonra Casper.
Her şeyimizi yaptılar, her şeyimizi hizmet etti. Böyle çorabımıza kadar bize hizmet ettiler. Bizi keyif şeyi yaptılar yani. Ve işte rekabet bu. Yani biz onları yapmıyoruz. Bak yurt dışından gelen şöyle yapıyor. Abi adamların her şeyi var. Bizde hiçbir şey yok. Adamların şusu var, busu var, bu kadar medeniler, bu kadar gelişmişler, biz ne kadar geriyiz, bizim bir eksiğimiz yok. Bizde de olsa keşke. Bak böyle geliyor herkes. İstisna var mı? Yok. Herkes bizde de olsa keşke. Mentalitesi de geliyor. Ve ne yapıyor biliyor musun? Hakikaten bunu yapmaya çalışıyor. İthalata başlıyor. Diyor ki adamlar da var, çok iyi çikolata var. Hadi bizde de olsun. Hadi yapalım. Ya da daha vizyoneri diyor ki almayalım yurt dışından, kendimiz üretelim. Kendimiz yapıp kendimiz yiyelim. Şöyle bir şey olması gerekiyor. Yurt dışından geldim. Arkadaşlar inanılmaz bir fırsatla geldim. Adamlarda tabii bir sürü şey var ama şu yok. Adamlardaki eksiği buldum. Biz bu onlarda bir eksik aramıyoruz. Biz sadece kendi eksiklerimizi görüyoruz yurt dışına gittiğimizde. Onların eksiklerini araştırmaya böyle bir şey cüret edemiyoruz yani. Ve bu cüretsizlikten kaynaklanıyor bütün problemimiz. Şu anda girişimci en kralı şunu düşünüyor. Dünyada yapılmamış bir şeyi Türkiye'de yapmayı düşünüyor. Bak, dünyada yapılmamış bir şey. Ve diyor, bunu geliştirdim, dünyada eşi benzeri yok. Peki, ikinci biraz daha şeyi, atılganı olmayanı, dünyada yapılmış bir şey buluyor. Zaten yapılmış bir şey. Onu Türkiye'de yapmaya çalışıyor. O da ikinci tip girişimci. Üçüncü tip girişimci zaten Türkiye'de yapılan bir şeyi buluyor. Onu yine de biz de yapalım deyip o da üşüşme yöntemiyle o da üçüncü tip oluyor. Bunun hepsi yurt içine odaklanıyor. Biz bu başka bir şey kanalını açtığımızdan beridir. Doğal olarak o kadar çok girişimciyle, ticaret yapanla münasebet kurduk ki bana gelen fikirler vesaireler. Abi hepsi yurt içine. Hepsi yurt içine bir ürün ve hizmet geliştirmeye çalışıyor. Ve onlara soruyorum, neden yurt dışına bir şey yapmıyorsunuz? Ve zor olduğunu, henüz ona hazır olmadıklarını, zamanla belki inşallah. Bu kadar cevaplar bunlar. Kimse ihracatın aslında çok daha kolay olduğunu bilmiyor. Yurt içi doğal olarak dinamiklerimiz gereği devamlı dışarıya cari açık veriyoruz. Bu kadar basit. Hesabı nasıl yaparsan yap. Ve kaç yıldan beridir ve nasıl seviyelerde.
Gittikçe artıyorlar.
Ve o zaman biz içeride likidite çok sıkıntı bizde. Ve böyle bir sıkıntılı bir ortamda sen iç pazarda ürün ve hizmet geliştirmeye çalışıyorsun. Nasıl alacaklar? Kim alacak? İnsanlarda para az olunca ancak ve ancak ihtiyaç piramidinin en alt sınırındaki şeylere para harcama başlar. Ortalarını falan zaten boş verirler. O yüzden de zaten niye oluyor? Herkes gıdaya, inşaata, ihtiyaç piramidinin çünkü en altında şey vardır.
Yemek, barınma.
Karnını doyurmak, barınmak, bir de cinsel ihtiyaçlar. Yani böyle şeyler üzerinden girişimciler belki bir şeyler yapabiliyor. Türkiye'nin en büyük yine başarılı girişimlerinden bir tanesi yemek sepetidir. Evet. Ama diğer yerlere çıkamıyor. Çünkü paranın seviyesi bu. Bu durumdayız. Ve dışarıda likidite sıkıntısı yok. Bildiğin yok. Nereden biliyorsun? Çünkü biz zaten yolladık. O likidite orada. Yani oradan bile. Sırf bizim yolladıklarımız çok ciddi yani. Ki diğer dünyanın yerlerinden de çekiyorlar. En gelişmiş gayri safi milli hasılası, işte ekonomi seviyesi yüksek ülkelerde likidite sıkıntısı gerçekten yok. Ve şimdi diyorsun ki ben yurt içine mi çıksam yurt dışına mı? Yurt içi zor, yurt dışı kolay. Ve şimdi ikinci konu. Babalarımız, annelerimiz, büyüklerimiz bize bunu tavsiye edemezler. Hiçbirisi evladım dünyaya açıl diyemez. Çünkü onların jenerasyonda internet yoktu. Onlar için ihracat bir şeydi yani, olağanüstü bir şeydi. İstisna bir olaydı. Öyle birinci dereceden tanıdıklarının yaptığı bir şey değildi, yapabileceği bir şey değildi. Ama şu anda bunu nasıl yani düşünelim, internet sayesinde bir internet sitesi açtığın anda onu bütün dünyadaki bütün bilgisayarlara açıyorsun. Dünyanın her yerine şube açabiliyorsun. Altı üstü İngilizce yapacaksın Türkçe yerine. O kadar. Ama olur mu? Dağıtım ağı diye bir şey var. Dağıtım ağı konusuna da yani kimse bir şey demesin. Çünkü ben kendi adıma dağıtım ağı işte kargo ver, üstüne adresi yaz, gitsin. Ama kim alacak? İnsan da çok fazla. Para olmasından öte global takıldığın zaman insan sayısı da yerlinin kat be kat üstünde.
Peki şöyle yapalım abi. Böyle genel genel konuşuyorsun ya. Yani bu konuda birazcık daha böyle spesifik net şeylere gitsen. Çünkü siz firma olarak zaten birebir Amerika ve Avrupa'ya direkt ürün satan.
Ben evet 2008'de
Yani hani
başladım.
bunun Amerika'da nasıl bir yapılanma var? Avrupa'da nasıl bir yapılanma var? Hani bunun kolaylığı, zorluğu ne yapıyorsun sen? Belki de birileri vardır şu anda dinliyor, aslında düşünüyor ama işte dediğin gibi çok zor diyor. Ya
Şimdi
olmaz, nasıl yapayım?
bir kere şimdi herkes gözünde şey canlandırıyor. Birkaç yıl içerisinde büyük olaylar, birkaç yıl içerisinde büyük başarılar, ihracatta bilmem neler, Amerika'da, Avrupa'da dağıtım noktaları bilmem. Lütfen bunları bir kenara atın. Herkes lütfen bu saçma hızlandırılmış hayallerinden vazgeçsin. Kimse 5 yıldan 10 yıldan önce bir şey istemesin. Büyük şeyler, büyük gelişimler. Ama küçük başlangıçlarsa, elinde böyle bir atımlık barutun varsa onu yurt içinde boşa harcama. Onu yurt dışına bir patlat. O küçük kar topunun büyüme şansı o şekilde daha fazla. Çünkü yurt dışında şöyle bir durum da var. Yani bunu iyi kötü anlamda söylemek istemiyorum ama ben çok berbat hatalar yaptım ilk yurt dışında ürünler yolladığımda. Yani ürünlerin karşı tarafa bozuk ulaştığı falan, çok temel ihtiyaçları karşılayamadığı müşterilerin durumlar oldu. Ve hep bana geri dönüşler çok şeydi yani, çok ılımlıydı, çok yumuşaktı. Çünkü orada bir şey var. Üzüm yeme derdinde herkes. Kimse bağcıyı dövme derdinde değil, tamam mı? Üzüm yeme olayı çok birbirlerinden onu görmüşler herhalde ve ben normalde çok azar yiyeceğimi, çünkü bak bana olsa bir şey söyleyeyim. O hata bana yapılsa ben fena giriyorum. Müşteri ilişkilerine, maillere falan çok sert giriyorum yani. Çok sert giriyorum. Ve zannettim ki bana da öyle şeyler olur. Öyle şeyler olmadı bana ya. Ben orada çok bir değiştim, olgunlaştım yani onları görünce. Çok yapıcılar. Kusurları örten. Çünkü adam parayı kaptırmış zaten sana. Şimdi sana küfredince de iyice bir kaybedecek. Akıllı adam diyor ki ben bununla çalışayım. Bana diyor ki böyle böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Nasıl çözebiliriz? Yardımcı olur musun? Şimdi 10 yıl öncesinde özellikle bu böyle şeydi. Benim için iyice yeni bir şeydi. Ve onu da gördüm. Piyasa orada yumuşak. Özellikle girişimciysen zaten herkes startup, Kickstarter falan da artık görmüştür. Orada Kickstarter'ın yabancı kültürde nasıl projelerin finanse edilebildiğini görmüştür. Ama Türkiye'de de var. Arı kovanı diye bir şey var. Orada mesela çok daha yavaş gelişiyor. Çoğu projede bir şeyler olmuyor falan. Oradan anlamamız lazım. Tüketici kültürlerimiz, yani bir destek verme, başlayana, ayağa kalkmaya çalışana, ite kaka yapmayıp ona biraz yardımcı olmak kültürü orada var. O yüzden işte girişimciysen yurt dışında birilerine sesini duyurmaya çalışmak, paraları çok, sayıları çok, kültürleri daha müsait. Bunu nasıl yapmazsın? Nasıl hala yurt içinde bir şeyler için vakit kaybedersin? Bunu ben çok akıllı matah bir şey olarak söylemiyorum. Ben bizzat kendim yurt içinde ben de yurt içinde başladım. İlk 35 mm lens adaptörümü öyle yaptım. Dedim ki yeter artık, yurt dışından pahalı adaptörlere son. Yerli ucuz adaptörümüzü ben yapıyorum arkadaşlar. Bende de kafa buydu. Yani o yüzden kimseye bir şey demiyorum.
10 yıl
Ama
önce böyle bir...
kimse de anlatmıyordu. Şimdi ben bahsediyorsam lütfen birileri buna bir kulak versin yani. Amerika'yı bir daha keşfetmek çok gereksiz bu noktadan sonra. Çünkü o kadar hep beraber bir geminin içindeyiz ve o kadar hep beraber gemiyi batırıyoruz ki herkes hayatında tükettiği şeyleri baktığı zaman ne kadarının yurt dışından geldiğini bir bakması lazım. Onların tamamının parası buradan çıktı gitti yani. Ve onu geri getirici hangi eforun içindeyiz? İnsanlar çalıştıkları şirketlere bakmalılar. Ben yabancı menşeli bir şirkette mi çalışıyorum? Bütün bu emeklerimden oluşturduğum ciro, oluşturduğum para en sonunda nereye gidiyor? Ülkenin havuzundan çıkıyorsa aslında uzun vadede ben kendi fakirliğimin teminatını sağlıyorum. Çok çalışıyorum, kendime kazanıyorum ama özetle ortak hizmetler, ülkenin esas kalkınması, kültürel seviyesini etkileyen, sosyoekonomik seviyesini etkileyen esas konuları ben bayağı bizzat taş koyuyorum önüne. Ya da bir kişi nasıl firmada çalışıyor? Tamamen yurt içi pazarına hizmet eden bir firma mı? Güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Yabancı menşeli bir firmada çalışmaktan bu anlamda ihracata destek bakımından söylüyorum. Çok daha iyidir yerli menşeli. Ama yerli menşeli firmaları sevmiyorlar yeni gençler. Firmanın adı yabancı olsun. Aktaşoğulları bilmem ne, sanayi ticaret un fabrikasında ben çalışmam bilmem ne. Anladın mı? Abi
Ama
yani
orada başka şeyler var yani.
evet
Yani
orada patron
o
kültürü
evet o
bizdeki
evet.
yıkıcı, ezici, vampir patron kültürü ama o abi bunları da çözmemiz lazım. Tamam
Ondan
abi.
dolayı.
Ama olsun yine de eğer bir şeyin farkındaysan uzun vadeli ben bu ülkeden çıkamam. Bu ülkeye bayağı üstün güçler tarafından bağlıyım. Ve benim buranın bakım ve onarımını yapmam gerekiyor diye farkındaysan bir yolunu bulursun. İhracat makinesinin bir köşesinde vaktinin, mesainin bir kısmını harcarsın. Bunu bizzat yapmak durumundayız. Durumundayız. Bu kadar basit. Benim elimden bazıları diyor ki ya ben mesela psikoloğum. Ben nasıl ihracat yapacağım? Çok haklı. Bul abi.
Hizmet ihracı yapıyoruz filmleri. Şu anda işte dizileri, filmleri satıyoruz. Böyle bir şeyimiz var
O
yani.
kadar
Gerçi o da muamele dönüşüyor, ürüne dönüşüyor.
her şeyi yabancı dönüp oradaki ne oldu?
Kapıyı da açabilir misin? Sıcaktan dolayı.
Ha.
O kapanmış ya.
Tamam açacağım. Açacağım.
Yetişebilir misin? Yetişirsin.
Bir kablom yetiyor. Bu çok hararetli bir konu ya. Ben bunu acayip
O yüzden
heyecanlanıyorum.
evet.
Çok çok gaza geliyorum. Bunda çok doluyum.
Bu ihracat konusu aslında işte uzun süredir giremediğimiz konu. Ben şu şeyde dahi düşünüyorum ihracat konusunu. Artık yani şu şeyi hiç düşünmemiştim ya. Evet ailelerimizin internet sahibi olmaması sebebiyle onlar bize o yönlendirmeyi yapamazlardı zaten.
Evet.
Dolayısıyla bizim şimdi bu yönlendirmeyi kafa koymuş yapıyor olmamız
Peki
gerekiyor.
Mustafa sen de mesela stüdyo, fotoğrafçılık, video prodüksiyon konularında hizmet üretiyorsun. O da yurt içi pazarı abi. Bunun yurt dışı yolları ve ayakları ile ilgili mesela hiç sesli düşündün mü? Sen bunu bir sesli düşünürken ben de sevgili Pablo'yu odasından çıkartacağım.
Bunun konusunda şöyle düşündüm. Az önce söylediğim gibi Türkiye'de zaten yurt dışına bir film ihracı. Pablo'yu çıkartacağım. Pablo bana geldi. İşte böyle bu stüdyo ortamından ev ortamına girince dolayısıyla böyle aksaklıklar da oluyor.
Şimdi Pablo çünkü uzakta tuttu konu yayına gelmesin diye bu sefer de ağlayınca ah tamam bahçeye gitti. Okey.
Şimdi şöyle evet. Hatta bunu geçen yıl galiba işte yine bu ihracat konuşmalarımızdan sonra özellikle ve şunu da düşündüm. Ülkede gittikçe bizim paramızın değer kaybetmesi, gün geçtikçe değer kaybetmesi bir anlam olmuyor o zaman. Senin yaptığın hizmetin yurt içi pazarına çalışmanın.
Bir yandan Pablo'ydu.
Evet böyle kesik kesik konuşuyoruz ama o da o taraftan hop geri geliyor.
Tamam, o biraz ön bahçede takılır. Biz abi üzgünüm, camları kapatacağım. Yine sessizliğe başka
Ama
türlü
şunu
çıkacağız.
biliyorum yani prodüksiyon firmalarının yurt dışına dizileri, filmleri sattığını biliyorum. Bir taraftan şöyle bir şey var. Avrupa'ya bir şey satıyorsanız burada şöyle bir güzellik var. Yani 100 dolara bir ürün veya hizmet sattığınızda buraya geldiğinde o çarpı 4. Böyle de bir artısı var bir yandan.
Şimdi tabii ki de ülke ithalata karşı kendisinin koruyucu mekanizmaları var. Yani mesela paranın hepsi dışarı çıkmasın, bir kısmı yani çıkan kadar kısım ülkenin içinde bir takım güvenceli devlet dediğimiz
İthalatın vergileri
yere
bunlar.
gitsin ki en azından hani orada bu kötü alışkanlığımızı azaltıcı tedbirler geliştirsinler. Bu ithalatı niye yapıyor bizim vatandaşımız? Belki içeride bir takım şeyler yaparız, teşvikler veririz. İşte bu eforlar ve bu çabalar için yani bizim ithalat aşkımızın yatıştırılması, iyileştirilmesi için bir de vergi mekanizması var. Yani yurt dışından bir şey alıyorsan bana da mesela araba mı alıyorsun bir tane? Devlet diyor ki bir tane de bana araba al. Ben tabii onunla yani umarım senin iyileştiririm falan. Bilmiyorum herhalde öyle ama esas önemli olan devletin vergi mekanizması falan değil. Bizim bu yaptığımız şeyin ne olduğunu, hayatımızı nasıl yaşadığımız ve toplamda bu menfaat grubu, ülke denen menfaat grubuna ister sev ister sevme, ister milliyetçi ol şey bu duygusuz bir konudur, bu matematiksel bir konudur, bu teknik bir meseledir. Bir mühendis gözüyle yaklaşarak bakılması gereken bir durumdur. Sev sevme bunun içinde bunun bakım ve onarımını yapan bir yaşam tarzını benimsemek zorundayız. Zorundayız ya. Bu kadar.
Tabii,
Zorundayız.
az önceki şey, hepimiz aynı gemideyiz, fark etmiyor. Yani hani ben oyum buyum demenin anlamı yok. Hepimizin
İthalat yaparak
kafayı buraya
mesela
koyması
ithalat yaparak
gerekiyor.
yaşayamazsın. Bu kadar basit. Bu şekilde yaşayamazsın. İthalatın kadar bir şekilde bu ülke, bu grubun, bu insanların yurt dışına ulaşmasını da oradaki insanların ihtiyaçlarını çözmesini de sağlaman, yardımcı olman bir şekilde çözmen lazım. Diyecek, şimdi şöyle bir şey var. Abi YouTube'da bir video. Bir bakıyorsun 50 milyon izlenmiş. 50 milyon. Türkiye'nin yaş ortalaması 29 bu arada. Türkiye'nin yaş ortalaması 29. Bu çok fazla. 30 milyon insan, 30 milyon insan daha 25 yaşın altında Türkiye'de. Düşün bir 30 milyon insan düşün. Pek çok ülkenin nüfusundan fazla. Bunlar 25 yaşın altında. Mega bir güç var orada. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musun? Klavyelerin başında pek çok şey yapıyorlar. İşleri güçleri. Ve işte görüyorsun YouTube'da birisi komikli videolar koyduğu zaman böyle milyon milyon gidiyorlar. Bilgisayarların başlarında bu videoları izleyecek zaman ve enerjileri var. Ve bunlar ihracatın bir parçası olamayacaklarını düşünüyorlar. Ama ya o zaman sen kendin ürün ve hizmet geliştiremiyorsan, yerli bir şeyi yurt dışına gönderemiyorsan, yapamıyorsan, üretemiyorsan bir tane yapan, üreten bul. Bu bizim firma değil kesinlikle. Lütfen bizim firma değil. Biz bu konuda bu daha farklı bir sohbet. Bu daha farklı, bu daha olayı kökünden çözme çabası. Bu bizim firma olarak ya da şey olarak bireysel iyi olmamızdan ziyade gerçekten de daha da kökten iyi olma çabası. Daha da büyük, daha da kalıcı iyi olma çabası. Sadece benim bizzat değil, tanıdıklarımın, eşimin, dostumun, çocuklarımın ve torunlarımın ve onların arkadaşlarının da iyi olma çabası. O yüzden onu diyorum. Bizim firmayla alakası yok. Herhangi bir ihracat yapan, eli yüzü düzgün iş yapan bir şey bulun ve ya gidin hangi dili biliyorsanız, hangi yabancı dili, çat pat da olabilir. O dilin konuşulduğu, o yabancı dilin konuşulduğu bir yer bulun ve oraya iki satır bir kelime bir şey yazın. Böyle bir ürün ve hizmet var. Sizin ihtiyacınız olabilir. Fransızca yaz, İtalyanca yaz, Arapça yaz. Bunları böyle ürün ve hizmet var. Sizin ihtiyacınız olabilir. Şimdi düşünsene binlerce, on binlerce, milyonlarca gencin haftada bir saatlerini Türkiye içerisinde iyi ürün ve hizmet geliştiren, yurt dışında ihracat yapmaya çalışan ne tarz firmalar ve oluşumlar var? Farkında olduklarını, bir şekilde bulduklarını ve bir yerlerde bahsettiklerini. Şimdi bunun ne gücü, ne önemi olabilir ki denebilir. Ama bunun bir kültüre dönüştüğü, bunun yıllarca yapıldığı bir durumda o kadar kendimize bir kolaylık yapıyoruz ki. Çünkü firmaların en büyük sıkıntısı tanıtım güçleri. Edel Krom firmasının başlangıcı bir Türk'ün bir yabancı firmaya, yabancı foruma bizim ürünü bahsetmesiyle başladı. Çünkü ben de konuşmanın başında dedim, ben de Türkiye içerisinde bir ürün çıkartmaya çalışıyordum. Ve gayet Türkiye içerisinde bir iki satış olmaya başlamıştı.
Başkası mı açtı o kafayı yani?
Birisi. Şimdi adını bilmeyi çok isterdim. O forum kayıtları tabii artık 10 yıl eskide kaldı. Nerede? Ama birisi bir foruma demiş ki işte böyle bir ürün var. İngilizce bir foruma. Böyle bir ürün var. Ondan sonra böyle böyle özellikleri var. Yani ilginizi çekebilir. Ve bana yabancı bir mail geldi. Ürünün videosunu izleyip bu ürünü Amerika'ya yolluyor musunuz? Ve bak ben üniversitede İngiltere'de okumuş, yabancı ülkelerde zaman geçirmiş birisi olarak benim dahi aklıma hiç oralara bir şey yapmak, yollamak hiç gelmemişti. Zaten benim de derdim orada ne varsa Türkiye'ye getirmekti. Herkesin derdi olduğu gibi. O mail inanamadım. Nasıl ya? Abi senin güzel güzel ürünlerin var, sen onları kullan. Biz Türkiye'de bırak takılalım kendi basit ürünlerimizle. Yo, yollar mısın? Ve abi sanıyorum 24 saat içerisinde siteyi hemen İngilizce'ye çevirip bu kadar. AdWords kampanyamı bütün dünyaya açıp sadece Türkiye içerisinde olacağını ve oradan dönüşüm başladı. Yani şuna geliyorum. Klavyenin başından insanlar ülkeyi kurtarabilirler. Klavyelerin başından en azından, çünkü ihracat kültürüyle alakası var. Eğer o kültür varsa, o kültür, o bilinçteyse, aldığı, kullandığı ürünlerin tüketirken menşeilerini bilerek şey yapıyorsa olay bu. Ve şunu artık bırakmamız lazım. Yabancı ülkelerle yarışmayı bırakmamız lazım. Onların hizmetkarları olacağız. Çünkü onlar bizim hizmetkarlarımız. Hizmetkar demek, efendi demek, her şeyin sahibi demek.
Evet, bütün ürün ve mallarımızı üretiyorlar, bize satıyorlar.
Köylü milletin efendisidir lafını ben anlayamazdım. Orada tabii şey hani tırnak içinde saygı ve sevgimizden dolayı aslında hani şey ya da sayıları çok fazla olduğu için mi? Ya da işte aslında köylü deyince yaşlı amca ve teyzeler geliyor, yaşlı amca ve teyzeler sevilir o yüzden mi efendimiz? Hayır. Köylü toplumun en temel gıda ihtiyaçlarını karşılar. En temel hayatta kalma ihtiyaçları tarımla orada olur. O yüzden onlar senin efendindir. Senin en sana, hizmet bakımından üst seviyede hizmet ederler. O yüzden onlar senin efendindir. Yani sen kime hizmet edersen onun efendisi oluyorsun. O yüzden de şu anda yabancıların bize hizmetleri öylesine mest ediyorlar ki bizi hizmetleriyle. Bayılıyoruz onlarsız. O Starbucks kahve olmadan yapamam dostum. Ama abi aynı lezzeti onlara yaşatmak zorundayız. Aynı hazzı, aynı keyfi bunsuz yapamıyorum diyecekleri, geri aldığın zaman lütfen ver diyecekleri şeyleri yapıp oraya yollamanın yolunu bulmamız lazım. Tek çıkış bu ve bu çok zevkli ve çok kolay. Yurt içi pazarına bir şey yapmaktan daha kolay. Bunu ben anlattım, yine anlattım, yine anlattım. Ama tabii böyle bir radyo şeyinde ilk defa.
Taraftan da yapan birisi olarak anlatıyorsun yani. Biz
Evet.
yapıyoruz ve o kadar zor değil. Bu arada sen düşündün mü derken, şimdi bir taraftan da kardeşim bana mesaj yazdı. Tabii ki düşündük diyor o da. O şu anda Amerika'da yaşıyor. Biz de sürekli olarak bizim firmanın bir ayağını orada nasıl tutarız? Can da bir taraftan böyle bir altyapı tarafında orada bir şeyler düşünüyoruz sürekli. Ama şu da hep var. Şunun da şeyindeyim. Biz tasarım, fotoğraf, video işleriyle uğraşıp X bir firmanın reklamını yapma çabası içerisindeyiz. Böyle bir firmayız. Sonra şunu dedim. Bizim Ostim, İvedik, yani Ankara'daki sanayi kesiminde aslında çok kaliteli her türlü ürün üretiliyor. Sonuçta siz Ostim'de üretim yapıyorsunuz,
Aynen.
değil mi? Yani işte. Yani burada Ostim'den çıkan bir ürün Amerika'daki bir prodüksiyon firmasında kullanılıyor. Fakat bizim firmaların orada şöyle bir eksiği de var. Bu işin branding ve marketing kısmında büyük eksikliği var. Adam işte diyor ki ben bunu ürettim. Ostim'de ben bunu toptan veriyorum birine. Alıyor, geliyor benden diyor, alıyor. Bilmiyorum ne yapıyor diyor. Kullanıyor makinesinde, cihazında bir şeyler yapıyor. Ciddi bir potansiyel var. Yerli ürünlerimizde de bir taraftan düşünüyorum. Yani Antep'i, Urfa'sı, ürettiğimiz bütün malzemeler ve bunların hepsi aslında yurt dışına satılabilir. Orada birileri var ama biz onlara ulaşmıyoruz. Demiyoruz ki ya gel bu malı al.
Çünkü etrafımızda bunu yapan yok. Doğal olarak etrafımızda kim ne yapıyorsa onu Onun içinden çözmeye çalışıyoruz. İhracat yapan çok az olunca aklımıza gelmiyor.
Bu arada mesela Sinan gönderdi. Sinan Türkiye'den Octostore firmasından. Onlar Türkiye'den yerli çanta üretip şu anda BH'den de bir altına link attı şu anda şeye. Yurt dışında BH'e de ürün veren bir firma. Sinan'la biz arada sohbet de ederiz. Orada en son yazın konuştuğumuzda şöyle bir şey vardı. Arkadaşlardan biri orada şey yaptı. Hani diyelim ki bir şey satmak istiyoruz, yapmak istiyoruz. Sinan'la bizim son muhabbetimizde de şu oldu. Ben de işte Hollanda falan konusu üzerinde nasıl oralara bir şeyler yaparız. O dedi ki farz et ki şu anda orada ofis açtın. Ne yapman gerekirdi? Senin mal veya hizmetini sunacağın kişiler kim ise bağlantı kur. Merhaba de, LinkedIn var, Facebook var. Bu kişilere ulaşıp merhaba ben ara ara Almanya, Hollanda geliyorum. Size ürün ve hizmetlerimi tanıtmak, göstermek isterim.
Ama o satış muhabbeti o. Satışçı muhabbeti. Yani sen kendini pazarlamaya
Bizim
çalışıyorsun.
hizmet tarafındaki,
100 milyon kat
evet.
güçlü olan bir başkasının tavsiye etmesidir. Böyle bir ürün var, böyle bir hizmet var. Bakman lazım, görmen lazım. Bakıyorsun, peki sen kimsin? Bu firmayla bir alakan var mı? Yok. Geçerken hani seni gördüm, ihtiyaçlarını gördüm. Onu da biliyorum, tavsiye ettim. Bu çok güçlü. O yüzden sen istediğin kadar çırpın. Biraz böyle bir bak, çünkü ben de mesela yani bir başkası tavsiye edince orada o forum birden kaynamaya başladı. O adam tarafsız bir şekilde yazmış. Orada onu biliyorsun, yani o şekilde oluyor. Bunun gücü çok ayrı. Buna word of mouth diyorlar. Yani
Evet.
ağızdan ağza, ağızdan kulağa, artık nereden nereyesi bir reklam. Kulaktan kulağa reklam.
Bir
Evet.
şekilde kullanıcı deneyimi de yani kullanmış birinin ürünü ben bunu aldım memnunum güzel sen de alabilirsin diye
Evet.
önermesi de.
Ve abi bak, Türkiye'de gençler böyle parmaklarının ucuyla trending topic yapıyorlar. Parmaklarının ucuyla bir takım global oylamalarda işte dünya lideri kim olacak? Tık tık tık dünya liderini seçiyorlar.
Bizim marka değil dedin ama bir yandan da niye abi?
En
Sizin markayı
sevilen
da sonuçta konuşsun yani. Madem öyle.
şey nedir? Takım hangisidir? Tık tık tık onu orada birinci yapıyorlar. Klavye başında çok iyiyiz yani, gruplaşma şey olma bakımından. Ama bunu yerli, başarılı, onların ihtiyaçlarını çözen şeylerin. Ve abi bak yüksek teknoloji falan. Gerçi olayın ikinci bir tarafı var. Ona girince aslında olay biraz hazin. Ama ürün spektrumu çok geniş. Business to business işler var. Yani şirketlerin ihtiyacı olan adam mesela, ne bileyim, tavuk çiftliğinin bilmem ne altyapı sistemlerini, yem makinalarını falan yapıyordur. Ne bileyim işte. Çok göz önünde görünen, herkesin bildiği bir şey değildir ama senin haberin vardır. Yine salla, ama tabii o zaman son kullanıcı ürünlerinde daha da kolay oluyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi herkes şunu düşünebilir. Bu bizi kalkındırır mı? Gerçekten de bu ürünleri sata sata sata yurt dışına, bu ürünleri geliştirip satsak bu kalkınır mıyız? Mantıken kalkınacağımız düşünülebiliyor. Ama şu anda durum öyle değil. Biz ihracatın hakkını versek bile, işte durum o kadar kötü, biz kalkınamayız. Bu biraz sert bir şey oldu ama açıklayayım. Şimdi herkes şunu bilir. Yerli pazara, yani herkes yurt içinde üretsek, yurt içinde tüketsek fakirleşmemiz durur. Çünkü para dışarı gideceğine içimizde kalıyor. Kendi ürettiğimiz şey yapıyoruz. Fakirleşmeyi durdurur en azından. Çünkü ithalatı keser yurt içi pazarına ürün sunmak. Adama bulursun, dersin ki al sana tencereni ben yaptım. Aa der, WMF'den alacağımı senden alayım. Hop işte ne yaptın? İthalatı durdurdun. Yerli pazarına ürün yapmak fakirleşmeyi durdurur. Zenginleştirmez ama fakirleşmeyi durdurur. Hepimiz böyle biliyorduk. Ve ihracat yaparsan da zenginleşirsin. Çünkü yabancı adam aynısını yapıyorsun. O böyle WMF'i alacakken dur diyorsun, benim tenceremi al. Hop onu alıyor, para geliyor, işte ihracat. Ve ihracat da zenginleştirir. Biz böyle zannediyorduk ama durum değişti. Şimdi yerli pazara çalışsak bile fakirleşiyoruz. Çünkü yerli pazara çalışmak için kullandığımız bütün altyapı, kullandığımız cihazlar, teknolojiler biz üretmiyoruz. O temel seviyede üretmiyoruz. Biz mesela ürettiğimiz bir sürü teknolojik cihaz var. Devre kartları, motorlar, CNC ile üretilmiş alüminyum özel işte parçalar. Bunların tezgahları yerli değil. Bunların kartları, komponentleri yerli değil. O kadar büyük bir kısmı yabancı ki. Biz şimdi bunları alıp ondan sonra işte yerli pazara sunuyoruz falan filan desek yine ciddi bir yerli pazara odaklandığımız halde halen çok ciddi bir ithalat var işin içerisinde. Yani ithalattan bağımsız bir yerli pazara sesleniş, ulaşma diye bir şey yok. Yani şu anda yerli pazara ulaşmak dahi çok hızla fakirleştiriyor ülkeyi. Tek bir şimdi o ihracat zenginleştirmiyor işte anca o fakirleşmeyi durduracak noktaya geldi. Çünkü bizlerin bak mesela orada B&H'ten çanta satmak bizim yaptığımız da o. Yani yabancıların zaten ham madde alüminyum yurt dışından geliyor. Biz alüminyumu işliyoruz. Yine Alman tezgahıyla işliyoruz. Bilmem ne. Çin'den gelen, Japonya'dan gelen motorlarla. Yani bunu sonra geri yurt dışına sattığımızda ancak bizim burada insan emek ve enerjimiz neyse, çalışanlara da alan maaş neyse o kadarlık bir ülkeye katkı yapabiliyoruz. Ciromuzun çok daha cüzi bir kısmı. Yani bir ciromuz duysa vay anasına ne kadar da bu kadar ihracat mı yapıyorsunuz? Hayır. Onun büyük bir kısmı ithalattı zaten. Büyük bir kısmı ithalat olan bir ihracat
Bunun önüne
yapıyoruz.
geçmenin
O
bir
yüzden gümbür gümbür ithalat yapan bile şu anda şey ihracat
ihracat yapan
yapan
bile.
bile şu anda büyük bir ithalat yapıyor. O yüzden de ülkeye zenginleştirme katkı seviyesi çok düşük ve cüzi oluyor. Vaziyet bu kadar kötü yani. O yüzden bu kadar yani ihracata koşa koşa geçsek bile temel komponent seviyesinde bunu yapmadığımız için üretimimizi çünkü enerji en ham hali ihtiyaçların enerji. Oradan başlamak lazım. O devre kartı içindeki silikon, çip, motorun içindeki mıknatıs vesaire her şeyini yapmadan kendi içinde yaptığın ihracatçılık oluyor, oyuncak oluyor, evcilik gibi oluyor.
Peki bu noktada birazcık şunu söyleyebilir miyiz? Katma değerli ürün üretimi konusu var bir de. Katma değerli mal veya hizmet konusu. Bu işte TED Talks'larda da geçen, hatta Türk ve Amerika'da da ders veren bir hocanın konuşması var TED Talks'ta. O şeyden bahsediyor işte. Bu katma değerli bir yazılım mesela. WhatsApp dediğimiz bir şey var. Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Tüpraş üst üste koyuyorsun, bir tane WhatsApp etmiyor. Adamlar Uber diye bir şey yapıyor. İşte sürücüsü yok, falan yok, filan yok ama cirolar dehşet. Yani WhatsApp yine dehşet. Dolayısıyla şimdi mal hizmet, yani ürün üretir satarız. Bu da lazım bir köşede ama bir taraftan da böyle katma değeri yüksek şeyler, işte yazılım şu anda ki geleceğinde nesnelerin interneti diye konuşuyoruz falan falan. Her yerimizde olacak bu. Biraz da bu tarafa sanki kafa yorup daha yüksek kâr marjlı şeyler gibi.
Bizde gerçekten
Ve ham maddesine en azından ithal etmeden de yapabileceğimiz belki de şey bir yazılım.
şimdi demin mesela onu düşündüm. Reklam veriyoruz biz ciddi. Reklam bütçesi olduğu gibi AdWords yabancı. Yani anlatabildim mi? Gelen ciroyu o kadar büyük bir kısmını geri yolluyoruz ki üst seviyede yaptığın, daha doğrusu işte temel seviyede yapmadığın makinenin kendisini üretmediğin zaman çok böyle işte oyuncak oluyor. Katma değer yüksek olması lazım. Ciddi inovasyon yapman lazım. Katılıyorum. Yazılım keza öyle. Ama abi işte bak mesela ben artık iki defadır yemek sepeti deyip duruyorum. Orada mesela çok içim acıyor ya. Çok içim acıyor. Çünkü çok güzel bir şeydi. Tamam mı? Dünyada böyle arka arkaya bütün bir bak kendi problemimizi çözdük tamam mı yemek sepetinde. Dünyada çok eşi benzeri olmayan, Amerika'da olmayan bir şeydi bu. Bu öyle bir konseptti. Avrupa'da da yoktu. Telefonundan bütün restoranları gör. Tık tık tık anında ne menüye sor ne telefon aç falan. Mobilden bütün siparişlerini ver. İnsanlar böyle rahat, mutlu. Harika bir şeydi. Sistem oturmuştu. Sırada yabancılara aynı hizmeti vermek vardı. Şimdi onları çözelim vardı. İşte o zaman nihayet ihracat için bir yazılımımız olacaktı dünya yavaş yavaş. Şey. Ve bunu atakları olmalıydı. Buna yatırımlar olmalıydı. Tam tersini yaptık.
Sattık.
Sattık.
Altın yumurtlayan tavuğu diyorsun.
Altın yumurtlayan tavuğu sattık. Ve şu anda herkes alkışlıyor bunu. İşte bu diyor. Başarı diyor. Bravo diyor. Şu anda sen hemen karşı mahalleden döner aldığında, döner satın aldığında o dönerin yüzde bilmem kaçı yurt dışından ithal ediyorsun artık. Daha eskiden yani o derece bir heba oldu. Şimdi bunları niye üzülüyorum biliyor musun? Çünkü bu yemek sektörü, gıda sektörü, yemek sektörü, enerji sektörü gibi çok güçlü, çok mega bir konu yani. Ucu bucağı olmayan sonsuza kadar damlaya damlaya damlaya damlaya paranın akacağı bir şey. Mega bir servet. Para, gıda sektöründe yazılım geliştirmek. Biz onu yaptık ve sattık ve alkışladık ve şu anda herkes ev yemekleri karşı taraftan Feraye'nin mutfağından yemek yediği zaman bile paranın bir kısmını sanki o sarma dolmalar yurt dışından gelmiş gibi ithalat parası ödüyor. Ay,
İnanılmaz.
çok içleniyorum ya.
Kaçıncı dakikadayız farkında değilim bu arada.
Pardon bakalım.
Şimdi yurt dışına pazarlamayı nasıl yapabiliriz? Peki düz Google'a reklam vererek dünya markası olacağını sanmıyorum demiş Burak. Ya burada şöyle bir şey var. Dünya
Ya niye bu
markası olmak konusu.
ya denedin mi ya? Burak, Burak denedin mi? Denemedin. Şu anda yani çok yanlış bir şey bu. Bu sanmıyorumlar, zannetmiyorumlar. Çok yanlış bir şey. Kimse denemiyor ya. Lütfen, lütfen zannetmiyorumlar, inanmıyorumlar. Bunlar psikolojik şeyler. Bunlar data üzerine şeyler değil. Bunlar gerçekler üzerine şeyler değil. Gerçekler şudur. Nerede daha çok para var, nerede daha çok insan var. Ve onlara ulaşmak ne kadar? İnternet, şimdi bakın internetten alışveriş gitgide artıyor. Ekonomik olarak hala dükkan mağazalarının ticareti büyüyor olabilir ama internetin ticareti onun misli misli fazla hızda büyüyor.
Çok güzel bir şey söylemiştim. Bir online satış açtığında akıllı telefonu olan herkesin cebine bir mağaza açmış oluyorsun.
Aynen ve kişiler, şimdi yaşlılar tabii ki de internette alışveriş yapamazlar ama alttan gelenler buna okeyler. Onlar internette değerlendirme videoları izleyerek kararlarını verebiliyorlar. İlla elimle göreceğim, gözümle elimle tutacağım, gözümle göreceğim saplantı ve takıntıları yok. Daha farklı şeylere güvenerek yol almaya başladılar. Tek bir ihtiyacın var. Asla bir mutsuz müşteriye izin verme. Bir tane mutsuz müşteri seni yıkar. O yüzden de ne yap et, onu memnun et, mutlu et
Ya aslında
ve
bu girişmek yine
bu
hani
kadar
bu bütün konularda hep girişme yani hep girişmeyip izleyince biz dediğimiz gibi ya bu radyo programını yaparken bir gün önce oturduk hadi yarın radyo programı yapıyoruz dedik. Hiçbir şey yoktu ve giriştik. İşte 8. bölüm galiba değil mi? 8. bölüm bir şekilde oluyor. Bir bakıyoruz birileri de dinliyor. Şimdi nasıl konusuna da gelince hani sadece Google AdWords'le mi olacak? Onun işini için içine girince zaten gereklilikleri görüyorsun. Biz de gördük dedik ki abi bu mikrofon çok cızırtıyor, bu olmuyor. Bilmem ne yapacağız. İşte şu olmuyor, bunu yapacağız. Yani yolda da şekilleniyor. Şimdi
evet.
o satışa bir kere soyunduğunda zaten gereklilikleri göreceksin. Aa Google AdWords evet bunun %30'unu yapıyor. İşte Sinan oraya alta yazmış çok güzel. Diyor ki fuar, Google, telefon, ziyaret, Facebook, süreklilik. Yani bunun birçok parametresi vardır.
Aynen.
Zaten bunları yapıyor olmaya
Ama
başlayacaksın
abi
gördükçe.
işin ne? Zaten çalışmak bu değil mi? Bunu bari attığın zaman sana geri cevap verecek bir yere harca. Bu kadar basit. Ve bir yandan da bak sen zaten kazanmanı kolaylaştırırken bu içinden çıkamadığın menfaat grubunun da bakım ve onarımını yapıyorsun ve bunu yapmak yani mecburi görevimiz. Yani böyle hani şey tarzı değil yani bu. Ona uyandırmak lazım bence herkesi.
Şimdi Burak yine hani
Hoşumuza giden bir konu
önyargılı
değil.
olduğumu fark ettiniz diyor. Aslında şöyle bir şey var. Hepimizde bu önyargı ve bu kabuğun içinde bu bizden olmaz abi. Biz yapamayız abi. İşte elin adamı yapmış falanlar bu hep.
Ama köşeleri hızlı döneceğim. Ondan sonracığıma ben bu işin adını bir hemen kısa sürede koyacağım. Benim bir girişimim var zaten. Bundan ben kısa sürede yoluna koyacağım. Çok para kazanacağım. Böyle bir şey yok. Bir bir, bir bir, bir bir. Ve buna erkenden başlarsan, çok erkenden, daha öğrenciliğinde başlarsan, öğrenciyken zaten sana karışan neden yok. Cep harçlığını veriyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bir kişi nasıl yapayım falan konusu var. Katılıyorum. Ama bir 10 arkadaş bir araya gelip İşte yine şey gitti. Ama 10
Abi bir kişi daha
arkadaşı...
nasıl yapabileceğiyle ilgili çok basit bir şey söyleyeyim. Aklıma gelen. Ben bir ara gittim, bir bileklik konusu konuşmuşuzdur belki de. Kaşa gittim. Bir tane adamdan bileklik aldım. 20 metre ötede başka bir usta da onun tokasını yapıyormuş bilekliklerin. 5 liraya ondan, 5 liraya ondan aldım. 10 liraya bileklik. Aa dedim. Kardeşin de bir arkadaşı ona hediye etmiş. Aynı bileklik ama tokasında işte Massimo yazıyor marka. O ne kadar? O zaman 80-90 TL idi. Ya ben dedim 10 liraya mal ettim. Tamam belki Massimo'nunki bir iki tık da kalitelidir. Onda da şeyim ama dedim ki ya ben o zaman bileklik satılabilir bir şeymiş demek ki. Bir alıp satabilirim. Bir arkadaşlar da Türkiye'de şu anda yapıyorlar. Bilmiyorum yurt dışına açtılar mı? Türkiye'de çok güzel markaladılar. Lidyan'a falan filan birçok yerde de satıyorlar. Zorlu Center'da kiosk açmışlar. Çok basit bir fikirden çıktılar. Bilekliği alalım. Güzel bir kutuya koyalım. Güzel fotoğraflarını, videolarını çekelim. Instagram'la başladılar. Arkası geldi. Tek kişiyle ne yapılabilir konusu. Al abi o bilekliği. Almanya'daki amcanın oğluna de ki ben sana bunları gönderiyorum. Bir tane de online site yaptım. Buradan satacağız. Sana bu kadarını vereceğim. Bana bu kadarını vereceğim. Almanya'da da bunu biz işte atıyorum tamamen 15 euro, 20 euroya vereceğiz. Başla abi. Aynen dediğin gibi öğrencisin. Yaptır İstanbul'da bilmem ne Eminönü'nde bir yerde vardır yani bir yerde.
Şimdi şöyle bir şey
10 TL'ye
var.
yaptır.
Hayır.
10 euroya
Şu
ver.
konu şu. Konu şu. Şimdi bak, yurt dışına ne satabiliriz üzerine bir fikir geliştirmeye ihtiyaç yok. Kişiler öyle ya da böyle bir iş bulacaklar değil mi hayatlarında? Herkes bir iş bulacak. Bir yere girecek değil mi? Bir firmaya çalışmaya girecek. Bari ihracat yapan bir firmada önce kendini göstermeye çalış. İhracat yapan bir firma bul. Önce orada işe girmeye çalış. Bak yani bu bileklik yapıp yurt dışına satmak zorunda değilsin. Bu problemin çözümünün bir parçası olmak için önce ben nerede işe gireceğim konusunda ihracat yapan bir yer bul. Onu bulamazsan yerli pazara girmeye çalışan yer. Ve eğer ithalat yapan bir firmaya girdiysen fark et ki çok büyük borç sebebi oluyorsun geri kalanlara. Bu bir. Yani bunu yapmak. Sonracıma belki de kendi işini kuracaksın. Neyse o iş. Ürün ya da hizmet. Ya onu zaten sen nasıl yapıldığını bulmak ve çözmek zorundasın. Yurt içi, yurt dışı pazarı fark etmez ki. Seni aynı sorunlar bekliyor. O ürünü geliştirmek, müşteriye ulaşmak. Ben de diyorum ki zaten bu yola girmişsin, bu zahmete girmişsin. Çok küçük farklarla öbür taraftan bunu kurmaya, geliştirmeye çalış. Bu kadar. Yani şunda işte şimdi kimseye nasıl bunu, hangi ürünü pazarlayacağını bulmak zorunda da değiliz. Bunu kişiler kendileri bulmak zorundalar. Hayatta kalmak için bulmak zorundalar ama kendi hayatınızda kalma derdinden bizleri de borca sokmayın. Bu kadar basit. Ülkenin cari açığı, yönetimin falan değil bizlerin. Bizlerin sadece bir devlet, yönetim falan.
Tabii
Ya
canım hepsi biziz
abi
devlet
there is no
dedi.
spoon. Sadece biz varız ya.
Tabii.
İnsanlar var. İnsanlar takılıyoruz hep beraber ve bütün tablo bizlerin bireysel kararlarının toplandığında ortaya çıkıyor. Öyle devlet yani öyle bir şey bu hep başkasına atmak. Devamlı başkasına atmak. Çünkü bize böyle öğretilmiş.
Bu
Başkasına
şeyi
at.
ben hani bu cennet vatan konusunu ben ilk yurt dışına çıkıp geldiğimde ilk Hollanda'ya gitmiştim. Hollanda'ya gidiyoruz. Hollanda dediğin yer Konya yüz ölçümünden birazcık büyük bir ülke. Süt ürünleri, peynir, lale. Adamlar bunların hepsini dünyaya ihracat yapıyor. Konya'dan biraz ülke. Ve burada şöyle bir şey var. Ülke bataklık. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar da bayağı bir dövmüşler bunları. Bataklığın üstünde bir ülkeden işte 40 bin dolar, 40 bin euro kişi başına düşen gelirlere ve kısa sürede. Şimdi dedim ki bizim ülke hakikaten cennet vatanmış. O, yani bir kere yurt dışına gidip gelince anlıyorum. Devasa bir toprağımız. Üç tarafımız hakikaten denizlerle çevrili. Boğazımız, onumuz, bu. Ben şunu söylüyorum ya hiçbir şey yapmasak ciddi anlamda akıllı bir turizm bile bize çok fazla işte dövizin kalması demek. İyi bir tarım dünyanın ya şu anda işte şeyi olabiliriz. Ne denir ona?
Ama
Serası mı diyeyim?
sıkıntı şu, biz yabancı ile rekabet ettiğimiz sürece, onlarla kapıştığımız sürece, onların futbol maçlarında yenmekten aşırı haz aldığımız sürece ve onlarla olayımızı sadece bu seviyede tuttuğumuz sürece onlara hizmetkarlık etmeyi kendimize yakıştıramıyoruz ya. Ya bak bu. Ben abi ne hizmet edeceğim ona? Abi ona hizmet etmemiz lazım. Hepimiz diğerlerine hizmet etmemiz lazım. Hizmet etme konusunu eğer sen kendin gocunuyorsan zaten çok büyük bir genel kişisel bir problemin var. Toplumda barınabilecek bir tutum değil bu. Diğerlerinin ihtiyacı sana olması lazım. Yani onu senin çözmen lazım. Hizmetkarlık konusunu çok erkenden çözmen lazım insanlara. Hani geçenlerde konuştuk ya. Yani neyi seviyorum değil, ben ne istiyorum değil.
Patron değil, hizmetkar
İnsan,
olun diyelim.
insanlar benden kendileri için ne istesinler ki ben bunu onlar için seve seve yaparım. Bu hizmetkarlıktır işte. Bunu çözmeyince, ha bunu önce çöz ama ondan sonra diyor ki bu menfaat grubu ülke hep beraber böyle yurt dışına düşünelim. Onları mest edelim, onlara yardımcı olalım. Yardım etmek onlara sahip olmaktır. Yardım etmek acizleştirmektir. Yardım etmek muhtaç bırakmaktır. Şimdi burada şöyle bir şey var. O sen de yabancılara düşmanmışsın falan. Hayır, aksine sadece şöyle bir şey var. Biz çok fazla hizmet aldık. Aşırı hizmet aldık. Ve borçluyuz bu hizmeti geri. Yani bu hakkaniyettir. O kadar yardım gördük. Ve abi gece gündüz çalışıyorlar ya adamlar. Yabancılar. Yemiyor, içmiyor.
Bize
Çok
hizmet etmek
disiplinli.
için.
Bizim hayatımızı kolaylaştırmaya çalışmıyor. Bu ne nankörlüktür ya? Nasıl bunu geri çevirmesini düşünmeyiz? Nasıl bunu? Yani utanmamız lazım. Bu adamlar elin Hans'ı sabah 6.30'da iş başında mesaide tıkır tıkır böyle jilet gibi çalışıyor. Senin yine yani bir şeylerini çözmek için. Nasıl sen bunu aynısını ona yapmazsın? İhracat yapmak zorundayız yani. Zorundayız. Bir şey daha var. Hani az önce dedim ya Starbucks falan ya da bir takım yabancı markalar falan. Ben bayılıyorum. Ben McDonald's'a bayılıyorum. Starbucks'a bayılıyorum. Gider Sony'ye. Apple'a ben. Apple'a bayılıyorum. Ben bunları almaya devam edebilmek istiyorum ya. Ben bunları alabilmeye devam etmek için önce onlara da bir şey sunabilmek gerekiyor. Eğer ben bunları onlara bir şey sunmadan almaya devam edersem çok fena köleleşeceğim ve alamayacak hale geleceğim. Çünkü aldıkça fakirleşiyorum. Onlara hizmet ettikçe geri kazanıyorum paramı. Yani oradan ben almaya devam edebilmek, o Starbucks kahvesini içebilmek için onlara hizmet etmem lazım. Yani bu nefret değil. Bu bir bütünleşme, bu bir eşitlik. Bu tembelliğimizden kurtulmak, onlara karşı savaş açmak da değil, onlarla yarışmak da değil, olayı dengeye getirmek. Dengeye ihtiyacımız var. Çok dengesiz yaşıyoruz. Bayağı nasihat çektim ya. Özür dilerim. Özür dilerim.
Güzel. Menfaat grubu ve ihracat. Ama şu basit şeyi yenileyelim mi? Yani herkes bir ucundan ihracat yapan bir firmaya girip çalışabilir. Bu yerli bir şey. Parayı burada tutacak. Ülke içinde tutacak bir şey olursa çok daha iyi olacak. Bir diğeri hiçbir şey yapamıyorsan işte klavye başından yapanları en azından yurt dışına tanıt.
Ya bir yolu vardır. Kariyerlerimizi seçerken muhakkak o konuyu çözmemiz lazım. Kendimiz çözemiyorsak çözenlere yol açmamız, yardımcı olmamız lazım. Ya bak bu şöyle bir şey değil. Hani iyilik yapmak iyi olur. Zordaki insana işte dilenciye bazen derler ki yardımcı olun ya da zordaki insana yardım. Ne gereği? Etik gereği, insanlık gereği. Bu öyle bir şey değil. Bu söylediğim insanlık gereği falan değil. Bu teknik bir mühendislik problemi. Anlatabiliyor muyum? Ben o hani yapmak lazım falan filan konusu var ya. Dünya böyle kurulduğu için, ülke sınırları olduğu için, para havuzları olduğu için ve ülkeli yani bu geçişlerin durum ve kaideleri bizim dışımızda kurulduğu için bence sınırlar bir gün kalkmalı ve nesiller geliştikçe sınırlar ortadan kalkmamış. Şu anda o sınırlar olduğu için sınırın bir tarafında çok para, bir tarafında az para oluşabiliyor. Bu teknik bir problemdir. O yüzden bunun bilincinde olmadan yaşadığın zaman kendini ve senden sonra o ülkede doğacakları canlarını okuyorsun uzun vadede ve o kadar tatlı tatlı yavaş oluyor ki fark etmiyorsun. Ve kötü yönetim değil abi. Tembelliğimiz ve aslında neye sebebiyet olduğumuza habersiz geçmiş yıllarımızdan dolayı oluyor. Babam bana demişti. Üniversiteyi bitirdim. Geldim. Sana eşek yüküyle para ödedik dedi. O parayı geri getireceksin dedi. Ve yani bunu direkt demedi ama yani onu anladım yani o şeyinden. Dedi bak bu ha dedi ki bak kelime şuydu. Bu ülke seni okuttu dedi. Tam kelime buydu. Bu ülke seni okuttu. Bu ülkenin parasından çıkış olduğu zaman o ülke sağlamış oluyor senin şu anda elinde olan her neyse. Ve gerçekten de o seviyede bakmamız lazım. Bak duygusal bir şey söylemiyorum. Bak çok teknik bir şey. Hep onu tekrarlamak zorundayım. İnsanlar böyle bunu milliyetçilik falan olarak ben milliyetçilik falan konularına çok uzak ve tedbirli yaklaşmak istiyorum. Onun yani sınırlar insanlar bütünleşmeli, daha farklı şekilde olmalı. Bu sınır varsa bölünme vardır. Yani eğer sen sınır bütünlüğünü savunuyorsan aslında bölücüsün. Niye? Çünkü orada bir bölme işareti var. Diyorsun ki o orada dursun. O lazım. Abi bu bölücülük değil mi? Mesela. Bu şekilde düşünmüyoruz ama biz. Biz sınır bütünlüğü denen şeyi mesela yeni sınırlar eklenmesini kesinlikle karşıyız ama mevcut sınırların kalkması konusunda da yok canım. O kadar da değil. Yeni sınırlar eklenmesin. Yeni sınırlar eklenmesini isteyenler kimlerdir? Bölücülerdir. Ben bölücü değilim. Ben sınır eklensin istemiyorum. Aralardan bir takım yeni şeyler geçmesin. Ama mevcut sınırlarımız var. Onlar da dursun. Ama bu da aslında bir başkasının perspektifinden. Çünkü o sınırların çekildiği günlere git. O günlerde birileri o sınırı çekenleri belki bölücü olarak görüyordu. Sen onları destekliyorsun.
Desteklemiş oluyorsun.
Yani uyanmamız gereken, içine doğduğumuz dünyayı olduğu gibi kabul ettik ya, o anda hep böyleydi zannediyoruz ya. Ondan dolayı çok fazla yanlış kararlar, şeyler veriyor olabiliriz. Veriyor olabiliriz. O yüzden ama bu sınırlar var abi. Ve bu sınırların nasıl çalıştığını anlayalım. Ve bu sınırların arkasına bir şey yollamadığın sürece bu sınırın içinde gün yüzü yok sana. Sana belki idareten var ama öyle ya da böyle çevren fakirleşiyor. Sen kendini yırtıyorsun, bir ithalat yapıyorsun, güzel bir şeyin ürün mümessili oluyorsun. Sonra komisyonunu alıyorsun ama büyük paraların çıkması şey. Sen resmen yani.
Sınırların kalkacağı güne kadar kafayı ihracata
Evet.
koyalım diyerek kapatalım. 75'in yani gün geçtikçe süre uzuyor. Ahmet isimli arkadaş da güzel söylemiş. Önceki abinin stüdyodan atması iyi olmuş sizi diye. Evet, yayın süremiz güzel uzadı.
Evet, o zaman tamamlayalım. Bir parçamız var.
Katkıları için aslında bugün çok herkesin de katkısı oldu. Teşekkür de ederiz.
Bu yorumları mutlaka ben de okuyacağım. Mustafa da hepsini okudu.
Şöyle söyleyebilirim, Yakup Arslantaş, ya bu kitaplar konusu, ya kişisel gelişimle ilgili bin bir tane kitap var. Bunu daha önceden de belki şey yapmışız. TED Talks'lar arkadaşlar. TED Talks'ların da ıvır zıvır olanları var ama TED Talks'ların izleyin derim. O bir iyidir. Ben kitap olarak sadece şey söyleyebilirim. Ya binlerce kitap vardır işte şunlar bunlar falan. Zaten internetten baktığınızda onlar bulursunuz da. Bu Sapiens ve Homo Deus'u ben şeyi algılamak adına, insanın evreni daha doğrusu Sapiens'i evreni algılamak adına çok tavsiye ediyorum. Konuştuğum konuların içerisinde, Kadir'le görüştüklerimiz içerisinde çok oradan alıntılarım var. Sonrasında o geçmişiydi. Bugüne kadar insanla anlatıyor. Homo Deus ise bundan sonraki üzerine neler olabileceği, yapay zekalar
Kehanetler.
falan.
Bence yapay zeka muhabbetlerini falan konuşmalıyız ya. Çok zevkli konu.
Şu ara zaten şeyde Mark Zuckerberg'le şey birbirine birazcık sataşıyor o konuda. Tesla kimdi?
Elon.
Elon Musk. Ya o ikisi birbiriyle şu anda öyle bir şeyi var.
Evet.
Elon Musk kara taraftan bakıyor. Orada korkutucu bir gelecek olduğunu söylüyor.
Ne hallere düştük
Mark
ya.
Zuckerberg ise o kadar
Ne
değil
hallere düştük bak. Elini olanları muhabbette bizde.
Evet, biz de o muhabbetlere
O muhabbetleri bizim yaptırıyor olmamız lazım. Bu da bir hizmet çünkü yani şu anda o muhabbeti yapmaktan biz keyif alıyorsak bize resmen hizmet ediyorlar yani. Neyse bir parçamız var. Dünya böyle döner durur. Çok iyi bir ismi var zaten orada anladınız. Lara Dilara'dan.
Pazartesi.
Pazartesi biz yine döneceğiz. Çok heyecanlı konularla herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.